Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 3 Şehriver 1401, Hicri Kamer'i 27 Muharrem 1444 ve Miladi 25 Ağustos 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Teymur Kuliyev ile Türkiye'nin dış politikasındaki değişiklikler ve seçim gündemi üzerinden yapan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ın yaban hayatı, yılın surganına özel ve kalıcı terisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran ve Moskova'nın Reş-Astara demiryolu projesinin uygulanmasında işbirliğine vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi İran'ın dış politikasının önceliklerinden olduğunu belirtti. İran'ın İHA tatbikatında Kıyı Deniz'deki hedefler başarıyla yok edildi. İran'da çok kullanım amaçlı gama ışınlama sistemi görücüye çıkarıldı. Ve İran, Türkiye ve Çin'den yeni perakende şirketleri yakın gelecekte Rusya'da olacak. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, İran ve Rusya'nın ilişkilerini stratejik niteleyerek Tahran ile Moskova'nın Reş-Astara demiryolu projesinin uygulamasında işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Bugün Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Igor Devitin ile görüşen muhbir, iki ülkenin işbirliği için çeşitli zeminlerin bulunduğuna işaretle İran ile Rusya'nın enerji, transit, taşımacılık, sanayi ve gıda güvenliği alanlarında işbirliği düzeyini geliştirebileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı ayrıca Rusya ile İran'ın Reş-Astara demir yolu projesinin uygulanması için işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Muhbir, İran ile Rusya'nın siyasi işbirliğine temasla ikili ticari münasebetlerin yeni anlaşmalara geliştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Muhbir sözlerinin devamında Tahran ile Moskova'nın ikili ticareti milli para birimleri kullanılmasının altını çizerek Rusya'ya İran'ın nükleer görüşmeleri ve İran'ın Şanghay'a üyeliğine ilişkin yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. Rus yetkili iki ülkenin transit işbirliğinin gelişmesi için Reş-Astara demiryolu projesinin uygulanmasını önemli niteledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afrika ile ilişkilerin geliştirmesi İran'ın dış politikasının önceliklerinden biridir dedi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Tanzanya'ya giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran-Tanzanyalı iş adamlarının ekonomik toplantısına katıldı. Emir Abdullahyan burada yaptığı açıklamada İran sanayi ve ekonomik alanında yüksek potansiyele sahip. Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi İran'ın dış politikasının önceliklerinden biridir dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Afrika temasları devam ediyor. Dün akşam Tanzanya'ya giden Emir Abdullahyan bu ülkenin Dışişleri Bakanı Liberata Malumula tarafından karşılandı. Emir Abdullahyan'ın Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'a ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
İran ordusu 1401 İHA tatbikatı sözcüsü Amiral Mahmud Musevi, tatbikatta düşman hedeflerin modern ekipmanlar ile donatılan İHA'lar tarafından başarılı bir şekilde yok edildiğini söyledi. İran'da 150'den fazla İHA ile düzenlenen ve 2 gün sürecek olan İran ordusu 1401 İHA tatbikatı başarılı bir şekilde devam ediyor. İran ordusu 1401 İHA tatbikatı sözcüsü Amiral Mahmud Musevi tatbikatta düşman hedeflerinden modern ekipmanlar ile donatılan İHA'lar tarafından başarılı bir şekilde yok edildiğini söyledi. İHA'ların uçuş sürekliliğinin derecesi kontrol sistemleriyle savaş kabiliyetlerinin test edildi, tatbikatın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Musevi, savaş simülasyonu tekniğinin kullanıldığı tatbikatta tamamen yerli üretim olan Kaim bombaları, elmas füzeleri ve MK-72 bombalarından oluşan keman, muhacir ve ebabil İHA'ları ile düşman hedefleri yok edildi. İran'ın başlattığı ve elektronik harp sistemlerinin kullanıldığı askeri tatbikatta 150'den fazla İHA kullanılıyor.
Çok kullanım amaçlı ilk yerli gama ışınlama sistemi bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin katılımıyla Doğu Azerbaycan vilayetine bağlı Bonhab'da düzenlenen törende görücüye çıkarıldı. Gama ışınlama sistemi tahıl ve hububat ürünlerinin dezenfekte edilmesinde kullanılıyor. Törende konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İnna Haber Ajansı'na verdiği röportajda, "Biz yapmamız gerekeni yaptık. Amerikalılar taahhütlerini yerine getirirse biz de tüm taahhütlerimizi yerine getiririz," dedi. İslami ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Siyonist rejimin taleplerini dile getirmesi hiç hoş değil ifadesini kullandı. İslami dün de yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, "Siyonist rejimin taleplerini dile getirmemeli, bu kabul edilemez ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın görevine aykırıdır. Ajanstaki İranlı temsilci itirazımızı yazılı olarak kendisine iletmiştir ve bu prosedürün sonlandırılmasını bekliyoruz," ifadelerinde bulunmuştu.
İran milli futbol takımı dünya sıralamasında 22.liği, Asya sıralamasında ise 1.liği yükseldi. FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. İran milli futbol takımı dünya sıralamasında 22.liği yükseldi. FIFA'nın internet sitesine göre İran Asya'daki en iyi takımların sıralamasında 1. sırada yer almaktadır. Japonya ise 2. sırada yer aldı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada son 24 saatte 62 kişinin yaşamını yitirdiği 2378 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143.612'ye, vaka sayısı ise 7.518.974'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1254'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.263.911'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
İran, Türkiye ve Çin'den perakende şirketlerin Rusya'daki işlerine geliştirmeyi ilgi duydukları ve yakında Rusya pazarına girecekleri bildirildi. Rusya Perakende Şirketler Birliği Başkanı Igor Karabayev, Sputnik demecinde Türkiye, İran ve Çin gibi ülkelerden perakende şirketlerin Rusya'daki işlerine geliştirmeye ilgi duydukları ve yakında Rusya pazarına girecekleri söylendi. Karabayev bugün çok sayıda piyasa oyuncusunun gitmesi nedeniyle giyim, ayakkabı ve ev eşyaları alanında nişler boşaldı. Bu kategoriler öncelikle kitlesel pazar segmentinde olmak üzere yeni oyunculara ve markalara açık Türkiye, İran, Çin'den perakende şirketlere Rusya'da iş yerine girişmeye ilgi duyuyor ve yakın gelecekte bu ülkelerden gelecek yeni perakende markaları göreceğiz diye konuştu. Karabayev ayrıca hem çeşitli ürünlere sunan büyük mağazaları hem de gıda dışı perakende içeren Hint Holding'i, Reliance gibi çok formatlı oyuncuların Rusya pazarında iyi bir geleceği olacağı kaydedildi. Accord Başkanı Hindistan pazarı yüksek kaliteli tekstil ürünleri, ayakkabı, bakkaliye ile farkındalığı gösteriyor. Ayrıca Rus tüketiciler bugün yeni ürünlere yüksek ilgi gösteriyor vurgusunu yaptı.
Suriye resmi kaynakları bu ülkenin doğusunda Amerikan askeri üssüne ikinci kez saldırı düzenlendiğini bildirdi. Sana Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor'u elinde Amerikan güçlerinin konuşlandığı Kuniko üssüne ikinci kez roketli saldırı düzenlendi. Suriye Haber Ajansı sana Amerikan üssüne roketli saldırının ardından patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Aynı kaynak Amerikan güçlerinin derhal bölgeyi kapatıp ardından Amerikan askeri hava araçlarının havalandığını da bildirdi. Dün gece de Ömer ve Kuniko üslerine roketli saldırı düzenlenmişti. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırıların bölgedeki Amerikan birliklerinin barınma tesislerine hedef aldığını duyurdu. CENTCOM, Amerikan askeri tesisinde bulunan 3 servis üyesinin roket saldırılarında yaralandığını itiraf etti. Askeri tesis içerisinde bulunan binalara ve ekipmanlara zararın ne ölçüde olduğuna ilişkin ise açıklama yapılmadı. Amerika saldırılara Apache helikopterlerin kullanıldığı bir dizi hava saldırısıyla yanıt verdi. Roket saldırıları ve Amerikan hava saldırısı yanıtına dahil olmak üzere tüm olay yaklaşık 2 saat sürdü.
Suriye'nin doğusundaki iki Amerikan üssüne roketli saldırıların ardından CENTCOM terörist komutanı Suriye ve Irak'taki güçlerine saldırıların tekrarlanabileceği endişesiyle teyakkuza geçirdiklerini duyurdu. Dün gece ve bugün Suriye'de Amerikan askeri üslerine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıların Amerikan ordusunun Salı gecesi düzenlediği saldırılarının ardından gerçekleşti. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı yaptığı açıklamada Amerikan güçlerine yönelik saldırıların artmasından dolayı Suriye ve Irak'taki işgalci güçlere teyakkuza geçirdiklerini duyurdu. Amerikan Merkez Komutanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırıların bölgedeki Amerikan birliklerinin barınma tesislerine hedef aldığını duyurdu. CENTCOM, Amerikan askeri tesisinde bulunan 3 servis üyesinin roket saldırılarında yaralandığını itiraf etti. Askeri tesis içerisinde bulunan binalara ve ekipmanlara zararın ne ölçüde olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı. Amerika, saldırılara Apache helikopterlerinden kullanıldığı bir dizi hava saldırısıyla yanıt verdi. Roket saldırıları ve Amerikan hava saldırısı yanıtı dahil olmak üzere tüm olay yaklaşık 2 saat sürdü.
Iraklı kaynaklar bu ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin en önemli üslerinden birine roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Sabir News Telegram kanalının bildirdiğine göre bugün öğle saatlerinde Irak'ın Kürdistan bölgesinde yer alan Türk askeri üssü Zelikan'a roketli saldırı düzenlendi. Habere göre Türk üssüne 5 adet roket isabet etti. Şafak News haber sitesi Türk üssüne saldırı düzenlendiğini işaretle roketlerin Musul'dan Zelikan'a atıldığını aktardı. Haberde saldırının olası can ve mal kaybına ise yer verilmedi. Bu arada PKK'ya bağlı Gerilla TV kanalı bu örgüt unsurlarının Türkiye ordusuna ait bir zırhlı aracı Rus ATGM güdümlü füzesiyle hedef alarak imha ettiklerini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 8 PKK-YPG üyesi etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri 8 PKK üyesini Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgesinde etkisiz hale getirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı açıklamasında PKK unsurlarıyla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerle mücadele gerekçesiyle son senelerde Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda bazı bölgeleri işgal etmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le üçlü toplantı için 31 Ağustos'ta Brüksel'de buluşacak. Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Aliyev, Paşinyan ve Michel 31 Ağustos'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Aliyev ve Paşinyan daha önce de Michel'in arabuluculuğunda 14 Aralık 2020 ile 30 Mart ve 22 Mayıs 2022'de Brüksel'de toplantı gerçekleştirmişti. Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları Moskova'da buluşacak. Aliyev ve Paşinyan'ın yapacağı görüşmenin bir gün öncesinde ise Başbakan Yardımcıları Başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları da yeniden bir araya gelecek. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Miher Grigoryan başkanlığındaki komisyonlar 30 Ağustos'ta Moskova'da toplantı yapacak.
Irak'ta kaynaklar Diyale vilayetinde 3 IŞİD elebaşının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak aşiret komutanlarından Muhammed el-Azavi yaptığı açıklamada Ağustos ayında Irak'ın hava saldırıları sonucu IŞİD'in 3 elebaşının öldürüldüğünü bildirdi. Yetkili IŞİD elebaşlarının Diyale'nin sınır bölgelerinde hedef alındığını vurguladı. Azavi, ölen teröristler arasında IŞİD'in hamirindeki önemli isimlerinden sayılan Ebu İbrahim'in yer aldığını vurguladı.
İsrail işgali güçleri bugün sabah şafak öncesinden itibaren Batı Şeria'nın değişik bölgelerine yine arama ve gözaltı amaçlı operasyonlar ve baskınlar düzenledi. Baskınlar bazı bölgelerde çatışmalara neden oldu. Cenin'de işgal güçlerinin 6 kişi evlerine baskın düzenleyerek ve geniş çaplı arama yaptıktan sonra gözaltına aldığı belirtildi. Buradaki baskınlarda çıkan çatışmalarda işgal güçlerinin gençlerin üzerine gaz ve ses bombaları atması sebebiyle bazı kişilerin nefes alma krizleri yaşadıkları belirtildi. Ramallah'ta şehrin doğusundaki Silvat kasabasında işgal güçlerinin 2 genci gözaltına aldıkları bilgisi verildi. Nablus'ta ise işgal güçleri 2 kişiyi evlerine baskın düzenleyerek ve eşyalarına zarar verecek şekilde arama yaptıktan sonra gözaltına aldılar. Beytüllahim'de Ayide mülteci kampında Filistinli bir genç sabah saatlerinde işgal güçlerinin attığı mermilerle yaralandı. El Halil'de aralarında özgürleştirilmiş bir eski esirin de bulunduğu 6 kişi gözaltına aldılar. Hepsinin şehrin güneyindeki El Fevvar mülteci kampı ahalisinden olduğu bilgisi verildi. İşgal güçleri rutin hale getirdikleri ve genellikle gece yarısından sonra ve şafak sökmeden önce gerçekleştirdikleri baskınlarda evlerin mahremiyetlerini ihlal ediyor, insanları uygun olmadıkları bir halde yataklarından kaldırıyor, geniş çaplı aramalar yapıyor, özel eşyalarını karıştırıyor, ev eşyalarına büyük zarar veriyor, buldukları kıymetli eşyalarını ve paralarını çalıyor, silahlarıyla dehşet saçarak çocukları korkutuyor, bazılarını da gözaltına alıyorlar. Bu baskınlar yüzünden işgal altındaki Kudüs'te ve Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinliler hiçbir zaman güven ve huzur içinde yatamıyor. Çünkü her an bir işgalci ekibin baskın düzenlemesi ihtimali var.
Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kötü niyetli ve hasetli ülkelerin Yarattığı mevcut sorunlara rağmen Rusya bütçesinde petrol ve gaz gelirlerinin payının arttığını söyledi. Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle bazı Batı ülkelerin Rus petrolü ve doğal gazına ambargo uygulaması ve Moskova'nın ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen ülkelere gaz akışını durdurması, Rusya'nın bu alandaki gelirleri üzerinde de olumsuz etki oluşturmadı. Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanı Daniil Yegorov'la yaptığı görüşmede konuşan Putin, kötü niyetli ve hasetli ülkelerin bizim için yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen bütçe gereken tempoda ilerliyor. Petrol ve gaz gelirleri artıyor. Özellikle memnun edici bir şekilde petrol ve gaz dışı gelirlerde artışla. Sanırım son dönemde %24'lük artış kaydedildi dedi. Tüm bu gelişmelerin ekonomik göstergelerin şu an itibariyle istikrara kavuştuğunu gösterdiğinin altını çizen Putin, fakat bir takım orta vadeli riskler bulunduğunu ve bunların farkında olduklarını da bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun büyük İHA tatbikatı etrafında. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun 1401 İHA ortak tatbikatı 24 Ağustos Çarşamba sabahı başladı. Bu tatbikat İran İslam Cumhuriyeti'nde güneyde Fars Körfezi ve Umman Denizi'nden ülkenin doğusuna, batısına, kuzeyine ve merkezine 150'den fazla insansız hava aracının katılımıyla başladı. Tatbikat 2 gün sürecek. İlk kez İran İslam Cumhuriyeti ordusu, dörtlü kuvvet ve ülkenin ortak hava savunma üssünün katılımıyla İHA tatbikatı yapılıyor. İran ordusu 1401 İHA tatbikatı sözcüsü Amiral Mahmud Musevi, Salı günü İsfahan'ın Enarek tatbikat merkezinden TV'nin canlı olarak yayınladığı açıklamasında tatbikatın ilk gününde 150'den fazla gözetleme ve keşif İHA'ları tatbikat alanından ülke sınırlarının izlenmesi ve amaçlanan hedeflerin belirlenmesi operasyonunu gerçekleşecek dedi. Musevi tatbikatta İHA'ların belirlenen hedefleri tespit edeceğini ve bu hedeflerin İHA'lar ile imha edileceğini söyledi. İHA'lar hedefleri belirlemek için ülkenin farklı bölgelerinden sınırlarda ve uluslararası sularda istenilen alanların takibi ve korunması için harekete geçtiler ifadesini kullanan Musevi, ülke genelinden 150'den fazla İHA'nın katıldığı askeri tatbikat alanına elektronik harp sistemleri yerleştirildi. İHA'ların uçuş sürekliliğinin seviyesi, kontrol sistemleri ve savaş kabiliyetleri test edildi dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nde İHA'ların son 30 yıldaki gelişimi her zaman etkileyici olmuştur. İran yapımı İHA'lar özellikle son 10 yılda bölgesel çatışmaların yaşanması nedeniyle bölgenin muharebe alanlarında gözetleme ve tanımlama, hedef alma ve taarruz operasyonları yürütme alanlarında yüksek değerini göstermiştir. İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri İran'ı İHA alanında bölgedeki birinci gücü haline getiren insansız hava araçları alanında çok ileri başarılar elde etmeyi başardı. İran'ın insansız hava araçlarının gücü kara ve deniz sınırlarından kilometrelerce uzaktaki ülke sınırlarının güvenlik ve koruma menzilini artırdı. İran'ın insansız hava araçlarının gücü son yıllarda İHA'ların nicelik ve nitelik olmak üzere iki unsuruna odaklanarak önemli bir sıçramayı beraberinde getirdi. Öyle ki günümüzde bölgede İHA gücü haline gelmişken İHA teknolojisine sahip ülkeler arasında özel bir yer edinmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Ordu Koordinatör Yardımcısı Amiral Seyyari bu konuda şöyle diyor. Bugün İHA Başlığa İran İslam Cumhuriyeti ordusu olmak üzere silahlı kuvvetlerin muharebe kabiliyetinin geliştirmesinde büyük bir yer edinmiştir ve ordunun muharebe teşkilatında yer almakta ve var olan diğer teçhizatla birlikte muharebe gücümüzü günümüz teknolojisine göre geliştirmiştir. İHA kabiliyetine sahip olmanın ülkenin caydırıcılığına yardımcı olduğunu vurgulayan Amiral Seyyari, ülkenin ve bölgenin güvenliği bizim tarafımızdan sağlamalı. Birileri bizim için güvenliği sağlayacaksa bu, hiçbir değeri olmayan, ödünç almış bir güvenlik demektir, diyor. Karabağ Savaşı ve Ukrayna Savaşı gibi son savaşlarda hem keşif ve arama görevleri hem de topçu atışlarının yönlendirilmesi alanında ve muharebe görevi ve düşman silahlarının imhası alanında İHA'ların kilit rolü tespit edildiğinden İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlere Genelkurmay Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetleri Savunma Bakanlığı'nın da desteği ve silahlı kuvvetlerin desteğiyle modern savaşların mahiyeti doğru tanımlayarak İran'ın İHA kabiliyetini mümkün olduğunca geliştirmeye çalışıyor. Günümüz muharebelerinde çeşitli savunma, taarruz, kara, deniz, hava ve hava savunma harekatlarında ve savunma, taarruz, imha, keşif, gözetleme, elektronik harp, kargo taşıma ve daha onlarca görev boyutlarında İHA'lar, teçhizatlar ve yeni savaş yöntemleri arasında her geçen gün daha üst sıralarda yer alıyorlar. Modern savaş alanlarında İHA'ların birçok imtiyazı nedeniyle askeri alanda İran İslam Cumhuriyeti, yerel kapasite ve yetenekleri ve yerel uzmanlara güvenerek bölgesel ve bölge dışı düşmanlarla hem saldırı hem de savunma boyutlarında mücadele edebilecek muazzam bir insansız hava aracı kuvveti yaratmaya başardı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Ali Halefi'nin siyasi mahkumlara yönelik sistematik şiddeti etrafında. Ali Halefi rejiminin siyasi tutuklulara yönelik sistematik şiddetinin devam etmesi nedeniyle bazı tutuklular açlık grevine başladı. 14 Şubat 2011'den bu yana Bahreyn insanların Halife rejimine karşı protestolarına sahne oldu. Başta barışçıl şekilde gerçekleşen Bahreyn halkının protestoları, Ali Halife rejimi tarafından şiddetle bastırılması ve Ali Suud'un bu ülkeye asker göndermesi ise halk ve rejim arasında sayısız çatışmaya sebep oldu. Böylece Bahreyn halkı da sistemde reforma dayalı taleplerini sistemin devrilmesi yönünde değiştirdiler. Ali Suud'un yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin desteğine güvenen Ali Halife rejimi Bahreynli protestoculara yönelik şiddeti artırdı ve birçok sayıda sivil ve hukuk aktivistini sadece hükümet karşıtı gösterilere katılmak suçundan tutuklandı. Bahreynli tutuklular uzun bir belirsizlik döneminin ardından askeri mahkemelerde yargılanıyor ve uzun hapis cezalarına çarptırılıyor. Tutukluluk sırasında da en asgari sosyal haklara sahip olan aktivistler Halife rejimi tarafından zulme uğruyorlar. Bu arada mahkumların kötü fiziki şartları bile Halife rejimine onlara yönelik işkence ve kötü muamele oranını azaltmıyor. Bu bağlamda bazı haber kaynakları geçtiğimiz günlerde Bahreyn'in başkenti Manama'daki merkez hapishanesi John'un yetkililerin 15 siyasi tutukluyu bilinmeyen bir yere naklettiklerini duyurdu. Bu da diğer mahkumların endişelenmelerine sebep oldu. Halife rejimi sık sık mahkumların yerini değiştirmekle onların rejime ve şiddetine karşı birliklerini kırmaya çalışıyor.
Bahreyn'deki insan hakları aktivistlerinden İbtisam El-Saik, Ali Halife rejiminin sivil giyimli ajanların bu kaçırma olayını keyfi olarak yaptığını ve 9 Ağustos'ta kendilerini soruşturma biriminden tanıtarak grup halinde 5 kez cezaevine baskın düzenlediklerini ve her seferinde birkaç mahkumu başka yere götürdüklerini söyledi. Bu yüzden Bahreyn'deki bazı siyasi tutsaklar halife rejiminin kötü muamelesini protesto etmek için açlık görevine de başladı. Halife rejimiyle bir mücadele yolu olan açlık görevi hem diğer mahkumları korumak hem de mahkumların kişilik haklarını savunmak amacıyla gerçekleşirken aynı zamanda siyasi tutuklular Ali Halife rejiminin şiddetine karşı itiraz seslerine dünya kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Bahreyn'e seçkin bir üniversite profesörü Abdülcelil Esenkis, Ali Halife rejiminin politikalarına protesto etmek için 400 günden fazla bir süredir açlık grevinde. Abdülcelil Esenkis, protestolara katıldığı için tutuklandı. 2011 yılına kadar da bir insan hakları aktivisti ve blog yazarı olarak Bahreyn Üniversitesi'nde profesördü. Esenkis, Ali Halife rejimine devirmeyi çalışmak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 15 Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşu Bahreyn rejiminden Esenkis sağlık durumunun kötü olması nedeniyle derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben aklımda şunu lanet yok ya. Ben ne bekliyim.
Bir an şey tarjistin ve hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye muhalefetinden bir heyet Suriye ile asker işbirliğini görüşmek üzere Şam'a gidiyor. Türkiye'de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir heyetle Suriye'ye gitme kararı aldığı bildirilirken Türkiye Dışişleri Bakanı Suriye ve Türkiye istihbarat teşkilatları arasında diyalog devam ettiğini söyledi sevgili dinleyicilerimiz. Doğu Perinçek iki ülke arasındaki terör örgütlerine karşı askeri işbirliğini incelemek için Suriye'ye gidiyorum dedi. Türkiye ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle yaklaşık 1,5 yıldır Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunu işgalinde bulunduruyor ve bu bölgelerde halen bir grup Türk askeri bulunmakta değerli dinleyicilerimiz. Son günlerde Türkiye-Suriye ilişkileri ve özellikle Türkiye'deki iktidar bu meseleyi nasıl kullandığı konusu çeşitli medya kuruluşları tarafından analiz ediliyor. Biz de bu sohbetimizde Türkiye'nin dış politikasında nasıl bir değişikliğe doğru gittiğini ve bunun seçimle nasıl ilişkilendirildiği konusunu konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Konuyla ilgili siyasi analist Sayın Teymur Kuliyev'e bir soru sorduk ve yanıtlarını sizlerle şöyle paylaşıyoruz efendim.
Neysen Bey, seçim meselesi herhalde çok mühim bir mesele. Yani seçim bir rahat, kolay seçim ve bu rahat, kolay ve uygun seçim, sonucu uygun olan seçim, hakimiyetin devam etmesi demektir. Ve hakimiyet başında olan her bir çevre bu hakimiyet sürecinin devam etmesini ister. Ama bu seçimler öncesi biz bazı şeyler hissediyoruz ki ve bu hissettiklerimiz aynı zamanda mantıkımızın bir mahsulüdür. Çünkü mantık olayları ekonomik, politik alanda olan baş vermiş olayları analiz etmek, onları birbiriyle ilgilendirmek imkanındadır ve mantık vasıtasıyla biz bir kesin neticeye gelebiliriz. Bu netice ne ve yaptığımız analizin esas çizgileri neymiş? Demek bu AKP başkanlığının bu siyasal maceracılık rotası ülke dışında birçok yerlerde siyasal süreçlere, yerel, bölgesel siyasal süreçlere müdahale edilmesine sebep oldu bu maceracılık nazariyesi. Ben buna nazariye diyorum çünkü bu da bir sizinle eski görüşlerimizde işare ettiğimiz bu tüketicilik, faydacılık, bu bilimsel dille söylersek o utilitarizm, her şeyden bir fayda, menfaat güdme veya hedonizm, bu da zevk alma, yani bir felsefe istikametidir ki, yani insan hayatının esas hedefi zevk almadan ibaret oluyor. Zevk almadan oluşuyor ve bu neticede birçok manevi değerlerin unutulmasına ve nazar dışında kalmasına sebep oluyor. Yine konumuza dönüyorum. Yani son Refah Partisi'nden sonra rahmetli Profesör Erbakan, Necmettin Erbakan Hoca'nın zahmetiyle kurulmuş Refah Partisi'nden kopmuş olan bir zümre, biliyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurmaya kalkıştı ve çok garip bir nazariye koydu ortaya. Yani bu nazariye İslam dininin bir nevi Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine aykırı görünecek derecede Türkiye toplumsal hayatında rolünün artması, parlamentoda, belediyelerde, yerel organlardan tutmuş devlet başkanlığına kadar İslam'ın apaçık, yani meydanda bir işlek amile çevrilmesine bir sanki kapılar açıldı. Ama sır değil ki bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaya sunduğu İslam nazariyesi Avrupa'da araştırmacılar arasında bilimsel çevrede uygar İslam adıyla tanınıyor ve bununla böyle demek bu kaç senelik AKP başkanlığı döneminde Müslüman halklarla dayanışma şuarları, Türkçe konuşan halkların kardeşliği ve işbirliği, devletler arası işbirliği yapmasına çağrılar ve ameli adımlar, Osmanlı Devleti'nin eski ananelerini, resmiyetini bir nevi dirçeltmek çabaları, bunlar hepsi göz önüne geldi ve neticede bunlar belki de hiç de kötü, mahiyetçe kötü bir şuarlar değildi. Lakin neticede ekonomi çok gerilemeye uğradı. Enflasyon Türkiye'de sıradan olan tüketicinin halini çok kötüleştirdi. Ve böylelikle rahatsızlık, vatandaşın rahatsızlığı artık bu aykırılan şuarlara lakayt olduğu bir hayati gerçeği oldu. İnsanlar artık bu konuştuğumuz rotayı bugün de eski görüşlerimizde de hakkında müzakereler yaptığımız rotayı beğenmiyorlar. Yani siyasi rotayı. Elbette Türkiye vatandaşı kendi memleketi, devleti içinde rahat yaşamak istiyor ve bunun ilk simgesi olarak İktisadi ekonomik muvaffakiyetini talep ediyor devletten. Bu kadar, yani verdiğiniz soru buydu ki Türkiye'nin böyle bir adım atması, yapılacak seçimlerle ilişkilendirmek mümkün mü? Hem AKP başkanlığının yapacağını düşündüğümüz, hala bu adım atılmamış, biz bunu sadece tahmin ediyoruz. Elbette seçimlerde zafer kazanmak, uğur kazanmak içindir. Ama seçimlerin de neyle sonuçlanması, o da Türkiye Cumhuriyeti'nin hakim dairelerinin, yani AKP başkanlığının şimdiye kadar yaptığı manevralar, o siyasi manevralar, değişik maceralar, yani vatandaşın kanı bahasına başa gelen maceralarla bağlı netice verecek. Yani seçim süreci artık şimdiye kadar yaşananların altyapısı üzerinde oluşacak. Yani bu altyapı hazırdır. Yani o altyapı, bu altyapıyı değişmek mümkün değil. Şimdiye kadar yaşananlar yaşandı ve seçmeninin kime ses vermesi artık tahmin edilebilir zannımca. Yine de AKP elbette hakimiyette kalması için her bir şeye çalışacak ama bu yeni çeki düzen verme pratiği artık sınanmıştır şimdiye kadar ve zannımca buna Türkiye seçmeni çok düşünceli bir seçmendir. Böyle bir manevraya o kadar dikkat etmeyecektir. Yani şimdi kesin olarak seçmen tabanı artık bunu da her gün demey olur ki seyrediyoruz, şahidi oluyoruz. Artık kararlaşmıştır. Kimin AKP ile bir bağlantısı varsa elbette oradan menfaat ele getirebilirse o elbette AKP'nin hakimiyette kalmasına oy verecektir ama diğerleri ise yalnız durumunun düzelişi için seçim yapacaktır. Teşekkür ederim dikkatiniz için. Allah'a emanet.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Teymur Kuliyev'in görüşlerini, Türkiye'nin dış politikasındaki son günlerde muhtemel değişikliklerin meydana gelmesi ve Suriye ile ilişkiler konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşünü sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslam-İran ordusunun İHA tatbikatı düzenlemesi, Lübnan Hizbullah hareketinin Siyonist rejimin olası saldırılarına sert karşılık verecekleri uyarısında bulunması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin nükleer faaliyetler alanındaki gelişmeler hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer alandaki tüm faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yasa ve kuralları çerçevesinde yaptığını ve hiçbir sürecin bu denetlemeden uzak olmadığını kaydeden İslami, İran NPT ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bağlıdır ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetlemelerinde bunun tersini iddia edemez. Hiçbir şekilde aykırı bir davranış sergilemedik ve her zaman bunu kanıtladık diye belirtti. İran nükleer programı ile ilgili iddiaların İsrail rejimi ve Halkın Mücahitleri adlı terör örgütünün uydurdukları olduğunu dile getiren İslami, İsrail rejimi İran nükleer faaliyetlerini yok etmek için psikolojik ve terör harekatı yapmakta ve son günlerde de bu iddiaları tekrar gündeme getirmektedir diye ekledi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeye devam etmesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'ın çelik üretimindeki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dünya Çelik Birliği bu yılın 7. ayında İran'ın çelik üretiminde %34'lük önemli bir büyüme olduğunu açıkladı. Bu arada İran'ın çelik üretimi 2022 yılının ilk 7 ayında ve yine bu yılın 7. ayında Amerikan yaptırımları altında olmasına rağmen büyümüştür. Bu yılın ilk 7 ayında toplam dünya çelik üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre %5,4 düşüşle 1102 milyon ton olduğu bildirildi. İran'ın bildirdiğine göre Dünya Çelik Birliği son raporunda bu yılın 7. ayında toplam dünya çelik üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %6,5 oranında azalarak 149,3 milyon tona ulaştığını duyurdu. Temmuz 2022'de dünya çelik üretimindeki %6,5'luk düşüşe rağmen İran'ın çelik üretimi bu ay %34 artarak 2 milyon tona ulaştı. Rapora göre İran geçen yılın 7. ayında 1.49 milyon ton çelik üretmişti. Bu rapor ayrıca İran'ın bu yılın ilk 7 ayındaki toplam çelik üretiminin 17,4 milyon ton olduğunu açıkladı. İran'ın çelik üretimi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 arttı. İran, Ocak-Temmuz 2021 arasında 16.8 milyon ton çelik üretmişti. Dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında bu yılın 7 ayında sadece İran ve Hindistan üretim artışı yaşarken diğer ülkelerin çelik üretimi azaldı.
Hemşeri gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bahreyn'deki muhalif hareketlerden olan Hak Hareketi, Ali Halife rejiminin Amerika'nın emirlerini yerine getirdiğini vurgularken, Amerika ile bu rejim arasındaki ilişkinin efendi ve köle ilişkisi olduğunu açıkladı. Bahreyn Hak Hareketi temsilcilerinden Abdulgani El-Hancer şu açıklamalarda bulundu. Bahreyn'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Ali Halife rejimine reformlar yapması ve bu rejimin Şiilere karşı yanlış ve baskıcı tutumundan geri adım atması için baskı yapmasını, Umanların bu umutlarının bir yanılsama ve sadece bir hayal olduğu kanıtlanmıştır. Ali Halife rejimine muhalif hareket de Amerika'nın Ali Halife rejimine desteğinin durmayacağı gerçeğinin farkındaydı. Çünkü Amerika'nın Bahreyn'deki stratejik yaklaşımı budur ve Amerika ile Ali Halife rejim arasındaki ilişki efendi ve köle ilişkisine dayanmaktadır. Şu sıralar Amerikalı yetkililer eşi görülmemiş bir şekilde maskeyi yüzlerinden çıkardılar. İğrenç ve terörist yöntemlerle sadece kendi çıkarlarının peşinde olduklarını gösterdiler.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Korunan Yaban Hayatı isimli programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Urumiye Gölü Milli Parkı'nı tanıttık sizlere.
Programın bugünkü bölümünde Kamışlu'nun Milli Parkı'nı ve yaban hayatı sığınağını tanıyacağız. Bu park, tarihi ve kültürel yapıtların yanı sıra yaban hayatı çeşitliliğine ve yoğunluğuna, çeşitli topluluklar ve yaşam alanlarına sahiptir. Bu bölgeyi ziyaret ettiğinizde bu bölgenin ayırt edici özelliklerinden olan özel yaban hayatı ve güzel dağ ve ova manzaralarını görme şansına sahip olacaksınız. Ayrıca bu bölgedeki Kamışlu Kalesi gibi antik eserler de ona güzel bir görünüm kazandırmıştır. Bu güzel ve muhteşem bölge hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle kalın.
Kamışlu Milli Parkı ve Yaban Hayatı Sığınağı, İsfahan'ın 45 kilometre kuzeybatısında yer almaktadır. Kamışlu Milli Parkı'nın alanı 29.886 hektar ve Kamışlu Yaban Hayatı'nın alanı 83.888 hektardır. Kamışlu Milli Parkı'nın dünyanın en eski korunan alanı olduğu ve 115 yılı aşkın bir geçmişe sahip Amerika'nın Yellowstone Milli Parkı'nın bir alandan sonra çevre koruma uzmanları tarafından bilindiği söyleniyor.
Kaçar prenslerinin çoğu avlamaya ilgi duyduğundan en sevdikleri avlanma alanlarından biri İsfahan şehri yakınlarında bulunan Kamışlu Yaban Hayatı Sığınağı'ydı. Nasreddin Şah'ın en büyük oğlu ve İsfahan hükümdarı Zillüs Sultan Kamışlu'yu koruma alanı olarak ve özel bir avlanma yeri ilan etti ve hatta bu bölgede hayvan otlatmayı engelledi.
1964'te İran Av Merkezi 37 bin hektarlık bir alana sahip bu bölgeyi koruma alanı olarak kabul etti. 1971'de korunan alana Bitişik, Siyah Kuh ve Ömer Kuh bölgesi avlanmaya yasak alan olarak onaylandı. 1995'te korunan ve avlanmaya yasak olmak üzere iki alanın eklenmesiyle Kamışlu Yaban Hayatı Sığınağı onaylandı ve son olarak 2007'de Kereliyas, Kehuk ve Lasmian olmak üzere 3 güvenli alanın eklenmesiyle 29.886 hektarlık bir alan 297 sayılı düzenleme ile 1 Şubat 2008 tarihinde Milli Park'a yükseltildi ve 20 Aralık 2010 tarihinde bu sığınağın alanı 83.888 hektara çıkarıldı.
Tahran Radyosu.
Bu bölgedeki iklimin çoğu yarı kurak çöl ve yüksekliklerdeki bazı küçük kısımlar yarı nemlidir. Bu bölgede yılın en yağışlı mevsimi sırasıyla kış, sonbahar ve ilkbahar olup, yıllık toplam yağışın sırasıyla %5.48, 6.28 ve %7.21'ini oluşturmaktadır.
Kamışlı Milli Parkı ve Yaban Hayatı Sığınağı, yükseklikler ve ovalar olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Yükseklikler farklı kısımlara dağılmış olmakla birlikte daha çok güney kısımdadır. Farklı bölümlere egemen olan mikro iklim ve mevcut rakım farkı nedeniyle Kamışlı bölgesi üç ana habitata ayrılabilir. Dağlık ve karlı kaplı, kır ve ova ve bozkır.
Dağlık ve karla kaplı habitat, dik eğilimli dağlık ve yüksek ve karla kaplı bölgeler ve yaylak iklimini içerir ve bitki örtüsü, otlaklar, çalılıklar, atlas sakız ağacı ve badem ağaçlarından oluşur. Bu bölümün kışları soğuk ve yazları ılımandır ve yaban keçisi yaşamı için uygun olup daha yüksek rakımda ise özellikle yaz aylarında koyunlar için uygundur. Bu bölgedeki en büyük ikinci yaşam alanı kırlardan oluşur. Bu habitat türü düşük eğimi ve rakımı, ılıman iklimi ve uygun bitki örtüsü, doğal ve yapay yalakların varlığı nedeniyle yabani koyunlar için uygun bir habitattır.
Ova ve bozkır habitatı bu bölgenin üçüncü yaşam alanıdır. Küçük ve büyük ovalar dağlar arasında yer alır ve birbirinden ayrı gibi görünür. Ancak bu ovalar birbirine bağlıdır. Ovalar hayvanların güvenliğini ve besin kaynağını sağlama açısından önem taşımaktadır ve bölgenin en önemli ova hayvanı olan ceylanların yaşamı için uygun ekolojik koşullar sağlıyor. Çevre uzmanlarına göre bu ceylanların varlık nedenlerinden biri küçük pınarların ve üremeleri için uygun bitki örtüsünün varlığıdır.
İran'ın orta kesimindeki yarıçöl ekosistemlerinden biri olan kamışlı yaban hayatı sığınağı, Palearktik bölgedeki en değerli alanlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu habitat birçok yaban hayatı türünü, özellikle İsfahan yaban keçileri ve koyunları gibi tipik otçul vahşi hayvan türlerini içerir. Etkileyici türlerin popülasyonunun varlığına rağmen, bu bölge genetik rezerv olarak birçok değere sahiptir ve bu tür ekolojik, biyolojik, ekonomik, araştırma ve gezinti değerlerine sahip olması, korunması gerekliliğini ikiye katlamıştır. Yavşan yarıçöl bitki örtüsü, astragalus ve yıllık bitkileriyle İsfahan şehri civarında böyle bir bölgenin varlığı, bu şehrin nefes alan akciğer olarak kabul ediliyor.
Bu alanda şimdiye kadar 37 memeli türü, 82 kuş türü, 32 sürüngen türü ve 2 amfibi türü tespit edilmiş ve kaydedilmiştir. Kamışlı Milli Parkı'nın en belirgin hayvan türü, uygun ve nüfus yoğunluğuna sahip olan ceylandır. 2011 yılında yapılan son nüfus sayımına göre bu bölgede 115 yaban keçisi, 2086 koyun ve 2564 İran ceylanı vardır. Ayrıca Kamışlı'da önemli sayıda bozkurt var. Leopar, sırtlan ve bayağı kum kekliği ve keklik Kamışlı'nın diğer önemli hayvan türleridir.
Ayrıca bu bölgede 9'u koruma altında olmak üzere 37 memeli türü yaşamaktadır. Parkta 23'ü koruma altında, 3'ü tehlikede olmak üzere 82 kuş türü ve 1'i koruma altında olan 32 sürüngen türü de bulunuyor. Parktaki tek balık, sazangiller familyasından bir kehriz balığı türüdür.
Kamışlı yaban hayatı sığınağı, geniş İran ve Turan bitki örtüsünün bulunduğu bozkır bölgesine yer almaktadır. Ve bölgenin çalılıkları, bozkır bölgelerinin toplumunun genel imajını temsil etmektedir. Bölgenin bitki örtüsü incelenirken ovalardan ve alçak rakımlardan yüksekliklere ve yüksek rakımlara kadar devam eden iki ana kısım ayrılabilir ve ayırt edilebilir.
ova alanlarındaki bitki örtüsü belirgin ova yavşanıyla tanıtılır. Bu alanda çok seyrek olarak ağaç ve ağaççık türlerinin varlığına tanık oluyoruz. Bu alanda yapılan araştırmalara ve botanik kaynaklarına göre 223 cins ve 55 familyaya ait 344 tür tespit edilmiştir ve bu alan genel olarak iyi bir tür çeşitliliğine sahiptir. Özel değerler açısından tespit edilen türler arasında en az 23 tür tıbbi değere, 10 tür ise endüstriyel değere sahiptir. Ancak seyrek oldukları ve ekonomik kar getiremeyeceği ve korunmaları gerektiği için kullanılamazlar.
Özellikle araştırmacıları ve öğrencileri cezbetmek için bir faktör olan İran ceylanı ve koyunlardan oluşan uygun bir popülasyonu gözlemlemek ve bitkiler ve hayvanlar olmak üzere çeşitli vahşi yaşam türleri, ayrıca tarihi Kamışlu Kalesi ve bölgede var olan tarlaların yakınındaki Kamışlu Bahçesi, bu bölgenin turistik cazibeleri arasında sayılmaktadır. Kamışlu, Şahmahur ve Yavar bu bölgedeki ünlü kalelerdir.
Kamışlu Kalesi güzel bir mimariye sahiptir. Nasreddin Şah Kaçar dönemine ait olan bu kale, bölgenin içinde bulunan en görülmeye değer antik yapıtlardan biri olarak kabul ediliyor. Kamışlı Kalesi'nin birçok odası vardır ve çevresindeki kule ve sur kalenin önemini göstermektedir. Kamışlı bölgesi İran'ın tarihi av alanlarından biridir ve Kaçar döneminin sorunlarına ait tarih kitaplarında birçok kez avlanma yeri olarak anılmıştır. Yaban keçisi, koyun ve ceylan gibi çok sayıda av hayvanı türünün varlığı, Nasreddin Şah'ın oğlunun burayı koruma habitatlarından biri olarak seçmesine ve burada güzel ve ünlü Kamışlı Kalesi'ni inşa etmesine neden oldu.
Eski günlerde Kamışlı Kalesi bölgesinde sazlık ve sulak alanların olması ve kalıntılarının hala burada olmasına göre dönemin İsfahan hükümdarı Zellul Sultan tarafından kalenin inşasından sonra burada kamışlı batıklıklarının varlığı nedeniyle Kamışlı Kalesi ve etrafındaki koruma alanı da Kamışlı Koruma Alanı olarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu bölgedeki diğer kaleler arasında Şahmahur Kalesi yer alıyor. Ancak ne yazık ki tamamen tahrip olmuş ve bu kaleden kalıntılar çok az sayıda izleri Şahmahur Kihrizi yanında görülmektedir. Büyük bir kısmı yıkılmış olan Yaver Kalesi de Kamışlı tarlasının köşesinde yer almıştır.
Kamışlı Milli Parkı ve Koruma Alanı, turistler için çeşitli erişim yolları sağlayan 4 ana yol arasında yer almaktadır. Bu rotalardan biri Tahran-İsfahan yol polisinden Alevice ve Dehege giden ve Kamışlı Korunan Bölgesi'nin kuzey tarafında yer alan yoldur. Kamışlı Koruma Alanı'nın doğu tarafında İsfahan'ın batı çevre yolu olarak kabul edilen Fars Körfezi otoyolu bulunur ve İsfahan'a giden Kaşan otobanının devamında Necef Abad'ın kuzeyindeki çevre yoluna ulaşır.
Ayrıca Tiran'dan Daran'a giden yolda Kamışlı Koruma Alanı'nın güney tarafında yer almıştır. Ayrıca Kamışlı Koruma Alanı'nın batı tarafında Dehek Aleviye yolunun ortasından Tiran'dan Daran'a giden yola ulaşan bir yol görülebilir ve Hüseyinabad ve Mirabad köyleri bu yolun devamında yer almaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Korunan Yaban Hayatı isimli programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Bizleri www.parsi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yılın sloganına özel.
İran ekonomisinde bilgi tabanlı üretimin konumu, önemi ve etkileri adlı programımızın 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'da bilgi tabanlı şirketlerin konusunu ele almaya çalışacağız.
İslam İnkılabı rehberi Hicri Şems'i 1401 yılının sloganı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir. Bu durumda yılın sloganına özel birkaç program sizlere sunulacaktır. Birkaç bölümde bilgi tabanlı, üretimin İran ekonomisindeki konumu, önemi ve etkilerini ele alacağız.
Direniş ekonomisinin gerçekleştirilmesinde ve direniş ekonomisi için ilan edilen politikalarda ve ekonomi toplantılarında İslam İnkılabı rehberinin defalarca önem verdiği temel eksenlerden biri bilgi tabanlı ekonomidir. Direniş ekonomisinin gerçekleştirilmesinde önemli konulardan biri de ilan edilen bu direniş ekonomisi politikalarının ikinci maddesinde bahsedilen bilim ve bilginin rolüdür.
Aslında direniş ekonomisine ulaşmanın ana stratejilerinden biri bilgi tabanlı ekonominin öncülük etmesidir. Ayrıca bağımlı ve tek ürünlü ekonomiden çıkış yolu ihracatın artmasına, istihdam yaratılmasına, ekonomik bağımlılığın ortadan kaldırılmasına ve çeşitli alanlarda ekonomik ilerlemeye yol açacak içsel üretime yol açan yerli bilgiye odaklanmaktır. Aslında direniş ekonomisinin temel dayanağının ve direğinin bilimsel ve bilgi tabanlı ekonomiye dayandığını söylemek gerekir.
Diğer bir nokta ise İslam İnkılabı rehberinin yerli üretimdeki ilerleme ve sıçramanın ekonominin bilgi tabanlılaşması ışığında gerçekleşeceğine inanmasıdır. İslam İnkılabı rehberi 2000 yılında yani 23 yıl önce ilk kez bilgi tabanlı ekonomiden söz etti ve şunları kaydetti. Ticarileştirilme konusu çok önemlidir. Bilimsel ve endüstriyel bulgular ülkede zenginlik yaratabilmelidir. 2025 yılına kadar bilgi tabanlı endüstriler ve bilgi tabanlı ticari faaliyetler yoluyla ülke gelirinin en az %20'sini sağlayabilmeliyiz. İran ekonomisinde bilgi tabanlı endüstrilerin rolüne yönelik %20'lik talep, İslam İnkılabı rehberinin gözünde bilgi tabanlı üretimin konumunu ve önemini açıkça göstermektedir.
Diğer bir husus ise bilgi ve bilimin ülkelerin ilerlemesindeki yeri ve bu konunun günümüz sanayileşmiş ülkelerinin ilerlemesindeki ispatına bakmaksızın elit ve verimli insan kaynağının varlığının da İslam İnkılabı rehberinin bilgi tabanlı üretimi vurgulaması için başka etken olmasıdır. Bugün İran İslam Cumhuriyeti dünya bilim sisteminde yüksek bir konuma sahiptir ve İranlı seçkinler küresel düzeyde parlamaktadır.
Bilimsel ilerleme ülkemizin bilge lideri ve İran İslam devriminin önemli ve temel hedeflerinden biridir. Bu nedenle İslam İnkılabı rehberi öğrencilerle görüşmeyi her zaman memnuniyetle karşılarken ülkenin yönetim yapısında gençlere yönelmeyi vurgulamakta ve İslam devriminin ikinci adımının bildirisini de daha çok İran gençliğine yönelik yayımlamıştır.
İslam İnkılabı rehberinin son 11 yılda yaptığı konuşmalarında basit bir arama, İnkılap rehberinin ülkenin üretim sürecinde bilim ve bilgi tabanlılarının kullanımına 40 defadan fazla vurgu yaptığını gösteriyor. İslam İnkılabı rehberi bilgi tabanlı üretimi, direniş ekonomisini gerçekleştirmenin ve İran'ı dünya ekonomisinin üstün zirvelerine ulaştırmanın yanı sıra küresel komplolara karşı sigortalanmanın ana parçası ve temeli olarak görmekte ve ülkede ekonomik ilerleme ve tek ekonomiden geçiş için gerektiği kapasitelerin var olduğuna inanmaktadır.
Tahran Radyosu.
Ülkemizde bilgi tabanlı şirketlerin doğuşunun üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. 2010 yılında bilgi tabanlı şirket ve kurumların desteklenmesi ve yeniliklerin ve buluşların ticarileştirilmesi kanununun onaylanması, hükümetin son yıllarda bilgi tabanlı şirket ve kurumları desteklemeye yönelik en kapsamlı programının başlangıcıydı.
Bilgi tabanlı şirketlere desteklemek için yasanın onaylandığı ilk günlerde 55 olan bilgi tabanlı şirket sayısı bugün 6.624'den fazla şirkete ulaştı. Bu şirketler ülkenin direniş ve bilgi tabanlı ekonomisinin geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır. 2022 yılının başlangıcında 6.632 bilgi tabanı şirket, yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünler üretmek, üretime hakim olma düzeyi ve araştırma ve geliştirmeye dayalı hizmetler üretmek veya sunmak olmak üzere 3 kritere dayalı olarak bilimsel yardımcılık onayı aldı.
Diğer bir nokta ise bilgi tabanlı şirketlerin tarımsal, biyoteknoloji ve gıda endüstrileri, teşhis ve tedavi sektöründeki gelişmiş ilaçlar ve ürünler, kimyasal teknolojilere dayalı ürünler ve gelişmiş maddeler, gelişmiş makineler ve teçhizat, tıbbi gereçler, malzemeler ve teçhizat, elektrik, elektronik, fotonik ve telekomünikasyon, bilgi ve iletişim teknolojisi, bilgisayar yazılımları, ticarileştirme hizmetleri ve yaratıcı kültürel endüstriler, beşeri ve sosyal bilimler olmak üzere 9 teknolojik alanda ürün üretimi gerçekleştiriyor olmalarıdır.
Bilim ve teknolojiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın son istatistiklerine göre toplam bilgi tabanlı şirket sayısı 6.632 şirkete ulaşmıştır. Bu şirketler her biri alt kategorilere sahip olan girişimi üretimsel ve bilgi tabanlılaşabilen olmak üzere 3 kategoriye ayrılır. Bu 3 kategori teknoloji düzeyi açısından birbirinden farklılık göstermektedir.
Firmaların yaklaşık %70'i üretim yapmaktadır ve iyi bir teknoloji düzeyine sahiptir. En azından deneme bazında ileri teknolojiye sahip bir ürün üretmiş ancak henüz gelir elde etmemiş bir şirkete girişim şirketi denir ve ürün teknolojisinin karmaşıklığına bağlı olarak tip 1 ve tip 2'ye ayrılırlar. Bilgi tabanlı ürünü üretmiş ve gelir elde etmiş olan şirkete üretim şirketi denir ve ürünün türüne ve gelir miktarına bağlı olarak tip 1 ve tip 2'ye ayrılırlar. 6.632 adet bilgi tabanlı firmasının 130'u bilgi tabanlılaşabilen üretim şirketi, 689 firma tip 1 üretim, 3.503 firma tip 2 üretim, 166 firma bilgi tabanlılaşabilen girişim tipi, 423 firma tip 1 girişim ve 1721 firma tip 2 girişim türündendir.
Bilgi tabanlı ekonomide gelişmiş ülkelerin ticarileştirmek için ana göstergelerinden biri girişim ürünleridir ve bu şirketler direniş ekonomisinin en iyi tezahürlerinden ve en etkili bileşenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu şirketlerin diğer hedefleri bilim ve teknolojiden zenginlik yaratma, sürdürülebilir istihdam yaratma, katma değer yaratma, bilgi tabanlı malların üretimi ve ihracatıdır. Ülkenin bilgi tabanlı şirketlerinde çalışan nüfusun en son istatistikleri 300 bin kişinin dahil olduğu 2019 yılının yarısına ilişkindir ve her şirketin payı ortalama 60 kişi iş gücüdür.
Bilgi tabanlı şirketler 2018 yılında 450 milyon dolar ihracat yapmıştır. Bu rakam 2020 yılında 1 milyar dolara ulaştı. Bu arada bilgi tabanlı şirketlerin toplam geliri 2014'te 11 bin milyar tümen iken 2018'de 90 bin milyar tümeni yükseldi. Yani 2018'de ortalama olarak her bilgi tabanlı şirket 22 milyar tümenden fazla gelir elde etmiştir. Bu şirketler toplamda piyasaya 13 binden fazla bilgi tabanlı ürün sunmuştur.
İslam İnkılabı rehberinin ekonominin bilgi tabanlılaşmasına yaptığı vurgu ve yetkilerinin planlamaları, İstihdam alanı da dahil olmak üzere İran ekonomisinde bilgi tabanlı şirketlerin rolünün artmakta olduğunu gösteriyor ve bu özellikle de ihmal edilen veya yaptırımlardan etkilenen sektörlerde ülkenin üretim kapasitelerini etkinleştirebilir.
Değerli dinleyiciler, İran ekonomisinde bilgi tabanlı üretimin konumu, önemi ve etkileri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsudi.com adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@wes.irib.ir üzerinden de paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep-i Kübra, Selamullah Aleyha'nın hamasetinin Aşura hamasetini canlı tuttuğunu ve ihya ettiğini işaretle onun tarih boyunca kalıcı ve ebedi hamaset olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Hazreti Zeynep-i Kübra Selamullah Aleyha'nın yarattığı hamaset Aşura hamasetini ihya ederek korumuştur. Zeynep-i Kübra'nın işinin azameti tarihin diğer büyük olayları ile kıyaslanamaz. Onu bizzat Aşura olayı ile kıyaslamak gerekir. Ve insafen bu ikisi birbirine eşittir. Bu muazzam insan, İslam'ın belki de beşeriyetin bu büyük hanımı, musibetlerin ağır dağı karşısında dik ve güçlü duruşunu korudu. Bunca olaydan hatta bu büyük kadının sesinde en ufak bir titreme olmadı. Hem düşmanlara karşı hem acı olaylar ve musibetlere karşı tıpkı görkemli bir zirve gibi sağlam durdu. Bir ders oldu. lider oldu, önder oldu. Kufe pazarında esir halinde o müthiş hutbeyi okudu. Ey Kufe halkı, ey sadakatsizler, aldatanlar, ihanet edenler, bize mi ağlıyorsunuz? Gözyaşlarınız dinmesin, iniltileriniz kesilmesin. Siz ipliğini iyice ve sıkıca dokuyan, sonra da dokuduğunu tek tek söken kadınlar gibisiniz. Sonuna kadar sözde tıpkı çelik güçlü, anlam ruhların derinliklerine akan su gibi oturur. O durumda Zeynep-i Kübra artık emir ölümü öminin gibi konuştu. Kalpleri, canları ve tarihi sarstı. Bu sözler kaldı tarihte. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.